Ayrım 41.
Canım benim, canım benim. Çok soylu, mert bir insan o. Seni çok seviyorum canım. Sensiz yaşayamazdım. Sonrası nasıldı? Odayı bir ucundan öteki ucuna nasıl geçmişlerdi? Hiç hatırlamıyor bunu. Hatırladığı tek şey koşup onu kucakladığı, öptüğü. Odayı nasıl geçtiler? İkisi de hatırlamıyor bunu. Evet, koltuğun masanın yanından geçmişler, kapıdan uzaklaşmışlardı. Ama nasıl olmuştu bütün bunlar? Bu ilk öpüşmeyle birkaç saniye için başları dönmüş, gözleri kararmıştı. Veroçka, meleğim. Dostum, sensiz yaşayamazdım. Beni ne çok sevdin ve nasıl da sustun. Ne kadar soylu, mert bir insansın. O da çok soylu, mert bir insan. Anlat Veroçka, bütün bunlar nasıl oldu? Ona sensiz yaşayamayacağımı söyledim. Ertesi gün, yani dün, gitti. Ben de ardından gidecektim. Dün bütün gün bunu düşündüm. Ardından gideyim dedim. Ama bak, işte buradayım. Ne zamandır oturmuş seni bekliyorum. 2 hafta içinde nasıl da zayıflamışsın Veroçka. Ellerin nasıl da solgun. Ellerini öpüyor. Evet bir tanem, zorlu bir mücadeleydi bu. Beni huzursuz etmemek için nelere katlandığını şimdi çok daha iyi değerlendirebiliyorum. Nasıl tutabildin kendini böyle? Nasıl tutabildin ki ben hiçbir şey fark etmedim? Kim bilir ne acılar çektin? Evet Veroçka, hiç kolay olmadı. Hep ellerini öpüyor, ellerine bakıyor. Ah ne kadar dikkatsizim. Senin çok yorgun olabileceğin hiç aklıma gelmiyor. Saşa, sen açsındır. Ellerini kurtarıyor, kapıya koşuyor. Veroçka nereye? Ama o karşılık vermiyor. Çoktan mutfağa geçmiş, Stepan'la neşeli neşeli konuşmaktadır. Çabuk Stepan, 2 kişilik servis hazırlayın. Tabaklar nerede? Çatal kaşık? Verin ben götüreyim, sofrayı ben hazırlarım, siz yemekleri getirin. Alexander bugün çok yorulmuş hastanede, kendisine hemen yemek vermeliyiz. Elinde tabaklarla giriyor içeri, tabakların üzerinde şıngırdayan çatallar, kaşıklar. Ne hoş değil mi canım? İki sevgilinin daha ilk buluşmalarında yaptıkları ilk iş bir an önce karınlarını doyurmak. O da gülüyor, masayı hazırlamasına yardım ediyor. Ama yardım etmekten çok engel oluyor galiba. Çünkü durmadan ellerini öpmeye uğraşıyor. Ah Veroçka, ellerin nasıl da solgun. Yeniden öpüyor ellerini. Öpüşüyorlar, gülüşüyorlar. Bak Saşa, sofrada yaramazlık yok, tamam mı? Uslu uslu oturup yemeğini yiyeceksin. Stepan çorbalarını koyuyor. Ha ha, aşıklara bak, ilk işleri yemek yemek. Aslında dün ağzıma bir lokma bir şey koymadım. Stepan son yemeği getiriyor. Stepan, benim yüzümden siz aç kaldınız galiba. Evet Vera Pavlovna, ama neyse, gider şuradan bir şeyler alır yerim ben de. Bundan sonrası için aklınızda olsun Stepan, yemekler artık 3 kişilik hazırlanacak. Saşa, puro kutun nerede? Ver bakayım. Kutudan bir puro alıp kendi eliyle ucunu kesiyor, yakıyor, 1-2 nefes çekip ona uzatıyor. İç sevgilim. Bu arada ben de kahve pişireyim. Yoksa çay mı isterdin? Soframız daha zengin olmalı canım. Anladığım kadarıyla siz Stepan'la yediklerinize pek önem vermiyorsunuz. 5 dakika sonra dönüyor, ardından da çay takımlarıyla Stepan geliyor. O da ne? Alexander'ın purosu sönmüş. Canım benim, 5 dakika yanından ayrıldım diye hayallere mi daldın? O da gülüyor. Şunu bir daha yaksana. Yeniden yakıp uzatıyor puroyu. Vera Pavlovna bunları hatırlarken şimdi bile gülüyor. Ne kadar şiirsellikten uzak bir romanımız varmış meğer. İlk görüşmeye lahana çorbası eşlik ediyor. İlk öpüşmemiz ise iştahımızı açıyor. Aman ne aşk sahnesi. Komik, çok komik. Ama gözleri nasıl da parlıyordu. Aslında şimdi de öyle parlıyor. Solgun dediği ellerim üstüne ne çok gözyaşı damlatmıştı o gün. Peki hala solgun mu ellerim? Yok artık değil. Doğru söylüyor. Ellerim gerçekten güzel. Vera Pavlovna ellerine bakıyor. Sonra ellerini dizlerinin üzerine koyuyor. Şifon sabahlığının altından bacaklarının çizgileri belli oluyor. Doğru söylüyor. Ellerim güzel. Gülümsüyor. Ellerini yavaş yavaş yukarı doğru kaydırıyor. Tam göğüslerinin üzerinde sımsıkı tutuyor. Doğru söylüyor. Ah neler geliyor aklıma, ne yapıyorum ben? Sanki bu düşündüğüm şeyin o anılarla bir ilgisi varmış gibi. Hayır, bu daha bizim ilk buluşmamızdı. Yemek yemekten, el öpmekten, gülüşlerden, solgun ellerim üzerindeki gözyaşlarından ibaret çok özgün bir ilk buluşmaydı. çaylarımızı koyuyordum. Stepan, kaymağımız yok mu? Belki bir yerlerden iyi bir parça bulabilirsiniz. Ama yok, herhalde bulamazsınız. Neyse, ben yarın bulurum. Bir tanem puronu içsene, çekmeyi unutuyorsun, sönüp duruyor. Daha çayları içmeden kapının çıngırağı müthiş bir gürültüyle çalmaya başlıyor. Odaya rüzgar gibi dalan iki öğrenci telaşlarından kendisini görmüyorlar bile. Soluk soluğa konuşuyorlar. Alexander Matveyevich, çok ilginç bir vaka, şimdi getirdiler. Her zaman ele geçmez böylesi. Müthiş bir komplikasyon. Ve ilginç vakanın hastalığına ilişkin birbiri ardınca sıralanan bir takım Latince terimler. Çok ilginç Alexander Matveyevich. Hemen müdahale gerekiyor. Yarım saatin bile büyük önemi var. Biz bile araba tutup geldik buraya. Hadi sevgilim, hemen git. Ancak o zaman fark ediyor öğrenciler kendisini. Selam veriyorlar ve üzerinden üniformasını çıkarmamış olduğu için hazırlanması uzun sürmeyen hocalarını aldıkları gibi hızla uzaklaşıyorlar. Hastaneden çıkınca bana uğrar mısın? Tabii. Akşam zaman geçmek bilmiyor. Saat 10 oluyor, o yok. 11 oluyor, yok. Daha fazla beklemek anlamsız. Vera Pavlovna hiç endişelenmiyor. Başına bir şey gelmiş olamaz. Besbelli şu ilginç vakanın başında hala. Zavallı ilginç vaka. Sağ mı acaba hala, yoksa Sasha kurtardı mı kendisini? Evet, gerçekten de ilginç vaka Sasha'nın çok zamanını almıştı. Sabahın saat 4'üne kadar başında bekledikten sonra ancak ertesi gün 9'a doğru gelebiliyor Sasha. Gerçekten ilginç ama bir o kadar da zor bir vakaydı Veroçka. Kurtuldu mu? Evet. Peki sen nasıl bu kadar erken kalkabildin? Hiç yatmadım ki. Yatmadın mı? Bana buraya geç kalmamak için. Yazıklar olsun sana. Hadi bakalım şimdi doğruca evine. Öğleye kadar uyu. Geldiğimde seni yatağında uyur bulmalıyım. 2 dakika içinde bitmişti uğurlama. İlk iki buluşmaları işte böyle geçti. Ama ikinci yemekleri ilk yemekleri gibi olmadı. Sakin sakin konuştular, birbirlerine öykülerini anlattılar. Dünkü yemekleri ve yemekteki konuşmaları neydi öyle? Bu kez farklıydılar. Gülüyor, düşünceye dalıyor, birbirlerine acıyorlardı. Her biri ötekinin kendisinden daha çok acı çektiğini sanıyordu. 10 gün sonra ise Kameni Ostrov'da küçük bir daça kiralandı, oraya taşındılar. 6. Vera Pavlovna bugünkü aşkının dününü pek de sık hatırlamıyor. Bugünü öylesine dolu ki anılara pek zaman kalmıyor. Ama yine de arada bir de olsa, arada bir mi? Başlangıçta evet, arada bir ama sonra sürekli, geçmişi anımsadığında bir hoşnutsuzluk duyuyor. Başlangıçta belli belirsiz, neredeyse iz bırakmamacasına uçucu bir hoşnutsuzluk bu. İyi ama hoşnutsuzluğun nedeni ne? Ne mi? Kendisi. Kendinden kaynaklanıyor duyduğu hoşnutsuzluk. Peki niçin? Galiba çok gururlu olduğu için. Peki kendinden hoşnutsuzluğu yalnızca geçmişinden dolayı mı? Başlangıçta evet, yalnızca geçmişinden dolayı. Ama gitgide hoşnutsuzluğunun bugünle de ilintili olduğunu fark ediyor. Hoşnutsuzluğunun niteliği belirginleştikçe bunun çok tuhaf bir duygu olduğu da anlaşılıyor. Sanki hoşnutsuz olan o, yani Vera Pavlovna Kirsanova değil de içinde binlerce, milyonlarca başka insan var. Hoşnutsuz olanlar onlar. Onların hoşnutsuzlukları kendisine yansıyor. Peki bu binlerce, milyonlarca başka insan da kim? Neden hoşnutsuzlar kendilerinden? Eğer eskisi gibi birlikte yaşamaktan çok tek başına yaşayan, birlikte düşünmekten çok tek başına düşünen bir insan olsaydı, herhalde bu sorunun yanıtını kolay bulamazdı. Ama şimdi kocası sürekli olarak yanında, sürekli onunla birlikte düşünüyor ve onun kocasına ilişkin düşünceleri kafasındaki bütün başka düşüncelerle iç içe onlara karışmış durumda. Bu durum ona tedirginlik veren duygusunu çözümlemesine yardım ediyor. Kirsanov tek başına bu bilmeceyi dünyada çözemezdi. Çünkü Vera Pavlovna için bile belirsiz olan bu duygu, Kirsanov için tümden karanlıklar içindeydi. Dahası Kirsanov için bir insanın kendisini ilgilendirmeyen, içindeki mutluluğa en ufak bir gölge düşürmeyen bir hoşnutsuzluk duyabileceğini anlamak bile zordu. Kirsanov için durum Vera Pavlovna için olduğundan çok daha belirsizdi, tümüyle karanlıklar içindeydi ve çok tuhaftı. Sorunu çözmesinde Vera Pavlovna'ya sürekli kocasıyla birlikte olması, onunla birlikte düşünmesine yardım etti. Şunu fark etmeye başlamıştı Vera Pavlovna. Bu hoşnutsuzluk duygusu kendisini yokladıkça içinde hep bir karşılaştırma isteği duyuyordu. Kendisiyle kocasını karşılaştırmak. Derken bir gün şu sözler bütün düşüncelerini aydınlatan bir ışık gibi parladı. Fark onur kırıcı fark. Şimdi her şey anlaşılıyordu. Sasha, şu Bay N.N., Vera Pavlovna korkunç düşünde kendisini Tamberlig ile tanıştıran subayın adını söylüyor. Ne iyi bir insan. Bana yeni bir şiir getirdi ama gazetede ve dergilerde hemen yayımlanmayacak bir şiirmiş bu. Yemekten sonra benim odama geçip okuyalım mı bu şiiri? Okumak için hep seni bekledim Sasha. Okumak için can atıyordum ama kendimi tuttum. Şiir de okuyacaksak birlikte okumalıyız. Ne şiiriymiş bu? Okuyunca anlarsın. Bakalım Ozan bu şiirinde de başarılı mı? N.N.'nin söylediğine göre kendisi yani Ozan şiirini çok başarılı buluyormuş. Vera Pavlovna'nın odasına geçip rahatça yerleştiler. Vera Pavlovna okumaya başladı. Doludur sandığım dolu ağzına kadar. Basmalar, pazenler, simli, saten kumaşlar. Seç al sevgilim neyse canının çektiği. Hafiflet yükünü de sevindir genç çerçeği. Şiirin epeyce bir bölümünü dinleyen Kirsanov, tür ve biçim olarak yeni bir deneme yapmış anlaşılan dedi. Ama yine de bu o, yani Nekrasov öyle değil mi? Tek başına okumayıp beni beklediğin için teşekkürler Veroçka. Daha neler, yok bir de beklemeyecektim. Ozan'ı tanıyan bir dostları aracılığıyla yayımlanmasından 3 yıl önce ellerine geçen şiiri üst üste 2 kez okudular. Dönüp dönüp okuduğu birkaç dizeden sonra Vera Pavlovna, ''En hoşuma giden dizeler hangileri biliyor musun?'' dedi. ''Evet biliyorum. Bunlar gerçi şiirin en önemli dizeleri değil. Yine de benim bütün düşüncelerim nedense bu dizeler üstünde toplanıyor. Katya'nın nişanlısının dönüşünü beklerken nasıl hüzünlendiğini anlatan şu dizeler. ''Zamanı olsaydı da dertleneyim deseydi, teselli bulmaz kızın dayanır mı yüde yüreği?'' Ama civcivli hasat günleridir, işe atılmak gerek, bekleyen yığınla işi vaktinde bitirmek gerek. Bıçak kemiğe dayansa da içine atar derdini, şafakla işe çalar kan ayaklı gelin kendini, tırpanı bir salladı mı otlar devrilip yatar, orağını savurdu mu çavdarlar ışık saçar. Var gücüyle çalışmak için tutar yolunu tarlanın, güneş doğmadan dağ başındadır harmanın. Keten serer geceden bağlara, bayırlara, çiğlerle ışıl ışıl parlayan çayırlara. Dediğim gibi şiirin en güçlü dizeleri değil bunlar. Çalışkan yiğit Katya'nın Vanya ile yaşamayı düşlediği hayata ilişkin bir ön söz denilebilir belki bunlara. Ama nedense şiiri okudum mu benim düşüncelerim hep bu dizelere takılıp kalıyor. Evet canım, bu tablo gerçekten de şiirin en güzel yerlerinden biri ama en güçlü yeri değil. Ancak sen sürekli olarak bunlara takıldığına göre demek ki bu dizeler senin kafanı meşgul eden bir düşünceye uygun düşüyor. Nedir bu düşünce söylesene. Biliyorsun Sasha, seninle sık sık konuştuğumuz bir konu vardı. Kadının yapısı erkeğinkinden daha sağlamdır. Bu bakımdan üzerinden baskıların kalkması durumunda kadın düşünce hayatında da erkeği geride bırakabilir. Hayat üzerine birlikte yaptığımız gözlemlerden sonra ulaşmıştık bu sonuca. Hayatta doğuştan akıllı kadınlara erkeklerden daha çok rastlandığını görmüştük. Kadın ve erkeğin anatomi ve fizyolojisine ilişkin çeşitli ayrıntılarla da sen bu görüşümüzü doğrulamıştın. Erkeklere aşağılar bir biçimde konuşuyorsun Veroçka. Bütün bunları benden çok sen söylüyordun ve doğrusunu istersen ben bu sözlerine alınıyorum. Geleceğini önceden bildiğimiz zamanların henüz çok uzakta olması neredeyse beni sevindiriyor. Yoksa ben ikinci plana düşmemek için bütün düşüncelerimden tümüyle vazgeçerdim. Bütün bunlar güzel Veroçkam, henüz birer olasılık. Bilimin elinde sorunu kesin bir biçimde çözüp atacak yeterli veriler yok daha. Buna kuşku yok sevgilim. Seninle bir de şunu konuşmuştuk. Tarihin bize sunduğu gerçekler tek tek kişilerin yaşamlarıyla ve organizmanın yapısına ilişkin gözlemlerimizden ortaya çıkan sonuçlarla neden böylesine çelişiyor? Kadın bugüne dek düşünce hayatında son derece önemsiz bir rol oynamış. Bunun nedeni kaba kuvvet egemenliğinin kadına hem gelişme yollarını kapaması hem de kadındaki gelişme motivasyonunu yok etmesi. Bunlar yeterli açıklamalar. Ama bir de şu olaya bakalım. Organizması erkekten daha sağlam olduğu halde kadın erkek kadar fiziksel güce sahip değil. Buna ne diyorsunuz? Doğuştan akıllılık konusunda hangi tarafın daha üstün olduğundan çok daha açık bir konu bu. Kötü hava koşulları, kötü beslenme gibi yıkıcı maddi güçlere karşı kadın organizması daha iyi direnebiliyor. Tıp ve fizyoloji konuyu henüz ayrıntılarıyla ele almış değil ama istatistik bu konuda tartışılmaz bir genel yanıt veriyor. Kadınların ortalama yaşam süreleri erkeklerinkinden daha uzundur. Bundan da anlaşılan kadın organizması erkeğinkinden daha güçlüdür. İçinde bulundukları yaşam koşullarının sağlığa aykırılık yönünden erkeklerinkinden çok daha kötü olduğu düşünüldüğünde bu gerçek daha da anlamlı oluyor. Hele fizyolojinin sunduğu bir takım veriler var ki bu sonucu büsbütün doğrular nitelikte. Tam ergenliğe ulaşma kadınlarda erkeklerden biraz daha erken oluyor. Bizim iklimimizden ve bizim ırkımızdan olan insanları alalım. Kadınların tam yetişkin olmaları 20, erkeklerin tam yetişkin olmaları ise yaklaşık olarak 25 yaşında sona eriyor. Diyelim ki kadınlar arasında 70 yaşına kadar yaşayanların oranı, erkekler arasında 65 yaşına kadar yaşayanların oranına eşit olsun. Gelişme sürelerindeki farklılığı da dikkate aldığımızda, kadın organizmasının sağlamlık yönünden istatistikçilerin hesapladıklarından daha üstün durumda bulunduğu çok daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Çünkü istatistikçiler her iki cinsin ergenlik çağına ulaşma yaşları arasındaki farklılığı hesaplarında dikkate almıyorlar. 70 yaş demek 3,5 kez 20 yaş demektir. 65 yaşı da aynı şekilde 25'e bölerek 2,5'tan biraz fazla 2,6 gibi bir sayı buluyoruz. Demek ki bir kadın tam ergenlik süresinin 3,5 katını yaşayabilirken bir erkek ancak 2,5 katını yaşayabiliyor. Organizmanın gücü işte bu oranla ölçülüyor. O zaman bu fark benim okuduklarımdan da fazla oluyor. Evet, yalnız ben salt örnek olsun ve akılda kolay kalsın diye yuvarlak sayılar aldım. Yine de sonucun aslı dediğim gibi. İstatistikler kadın organizmasının daha güçlü olduğunu göstermiş bulunuyor. Sen yalnızca yaşam sürelerini gösteren çizelgelerdeki sonuçlara bakmıştın. İstatistik veriler fizyolojik verilerle de pekiştirildiğinde farkın daha büyük olduğu ortaya çıkıyor. Evet Sasha, yalnız bu durumda benim daha önce de aklımı kurcalayan bir şey şimdi daha da belirginlik kazanmış bulunuyor. Aklımı kurcalayan şey şu, kadın organizması olumsuz bir takım maddi etkenlerin yıkıcılığına daha kolay direnebildiğine göre manevi sarsıntılara da daha kolay direnebilmeli, öyle değil mi? Oysa pratikte gördüğümüz pek bu olmuyor. Haklısın Veroçka, kadının bu yönden de dirençli olması çok mümkün. Ancak bu şimdilik yalnızca bir olasılık. Bilim henüz konunun üzerine eğilmiş değil. Dolayısıyla da elimizde bu işle ilgili özel bir takım veriler yok. Yine de senin çıkardığın sonuç tümüyle gerçeklere yaslanıyor ve gerçeklerin de tartışma kabul eder yanları yok. Organizmanın sağlamlığı sinirlerin sağlamlığı ile sıkı sıkıya ilintilidir. Madem ki kadınların organizmaları erkeklerinkinden daha esnek, daha sağlam yapılı olması gerekir. Buradan da kadınların manevi sarsıntılara erkeklere göre daha kolay katlanmaları gerektiği sonucuna ulaşırız. Oysa pratikte karşılaştığımız hemen hep bunun tersi. Kadın erkeğin kolayca dayanabildiği pek çok manevi sarsıntı karşısında uzun süre kıvranıyor, kahroluyor. Bugün içinde yaşadığımız tarihsel koşullarda organizmalar kendilerinden doğal olarak beklediklerimizle çelişen bir takım olaylar gösterebiliyorlar. Bunların nedenleri henüz yeterince incelenebilmiş değil. Ancak bence bir neden var ki apaçık ortada duruyor. Tüm tarih boyunca ve her günkü yaşayışımızın hemen her alanında gözlemlediğimiz bir şey bu. Kötü bir alışkanlıktan, yersiz bir korku ve beklentiden başka bir şey olmayan ön yargıdan söz ediyorum. İnsan bir kez yapamam diye düşünmeye görsün, gerçekten yapamaz. Kadınların kafasına zayıf oldukları sokulmuştur, onlar da kendilerini gerçekten zayıf duyarlar, pratikte de zayıf oldukları görülür. Sen de bilirsin, öyle insanlar vardır ki tümüyle sağlıklı olmalarına karşın zayıf düşüp ölecekleri düşüncesine saplanırlar ve gerçekten zayıf düşer ve ölürler. Bunlar bireysel örnekler. Yığınları, halkları, tüm insanlığı kapsayan örnekler de var. Bunların en ilginçlerinden biri askeri tarihte karşımıza çıkıyor. Orta çağda piyade birlikleri süvari birliklerine karşı koyamayacaklarına inanırlar ve gerçekten de kesinlikle karşı koyamazlardı. Birkaç yüz süvari koca bir piyade birliğini kurt dalmış koyun sürüsü gibi darmadağın ederdi. Bu durum İngiliz piyade birliklerinin Avrupa karasına inmelerine dek böylece sürüp gitti. Küçük toprak sahiplerinden oluşan gururlu, yaratıcı İngiliz piyadesinde süvari korkusu gibi bir korku yoktu. Çarpışmadan geri çekilmek onların alışkın olmadıkları bir şeydi. Ve işte içlerinden herhangi bir ön yargıyı taşımayan bu insanlar, Fransa'da kendilerinden hatta sayıca üstün süvari birliklerini her çarpışmada bozguna uğrattılar. Fransız süvarilerinin sayıca kendilerinden daha az İngiliz piyadeleri karşısında Crécy'de, Poitiers'de ve Azincourt'de nasıl bozguna uğradıklarını sen de biliyorsun. Dipnot, 1350'li ve 1400'lü yıllardaki Yüzyıl Savaşları'nda Fransız ordularının İngiliz orduları karşısında yenilgiye uğradığı Fransız kentleri. Aynı durum İsviçre'de de görüldü. İsviçre piyadesi